24 Temmuz Cumartesi gündüz bayan sohbeti.
Bir 6 aylık hemen hemen yaklaşık 3-4 gün eksik herhalde bir ayrılık oldu. İnsanlar ağzından çıktığıyla imtihan olmuş. Ben diyordum ki bir 4 aylık erbayı çıkarayım. Bu 6 ay oldu. Erbayın attı bizi. Öyle olunca da gecikmeli bir 4 ay oldu. Cenab-ı Hak korusun, muhafaza eylesin.
Amin.
Ben bunun sohbetleri nereden ayarlanıyor bunu dahi unutmuşum.
Gracias.
isterseniz oradan da açabilirsiniz. Ses kaydı da alınır. Erkekler için. Başlıyor.
Ben şey kurdum. Anlattım. Behiye'ye çekiyor sadece.
Behiye senin telefonda başka.
Yok, gayet bir şey. Tamam, canlı yayın açtım. Görünmüyor musun canlı yayını?
Çekmiyor.
Aşağıda 42-43 kişi oldu. Tamam. Selamünaleyküm.
Aleykümselam.
Şimdi bu konuya çok girmek istemiyorum. Bizi çok ilgilendiren, daha doğrusu beni fazla ilgilendirmiyor. Herhalde arkadaşlar da çok fazla ilgilendirmiyor. Kiracıyla sıkıntı yaşadı. Kiracının bir senedi vardı. Senedi normalde icraya vardı. O itirazlar etti. Sonuç itibariyle neyse, onu yayınlayacağım Telegram'da bütün mahkeme kayıtlarını. Oradan bir ceza verdiler. Şükür hamdolsun biz de gittik cezamızı, ceza olarak görsek çektik yani. Aslında 4 ay olacaktı. İçeride birisine naçar kalan bir kimseye yardımcı olalım dedik. Oradan da disiplin cezası aldık. O yüzden biraz uzadı. Şükür hamdolsun, bir sıkıntı yok, bir problem yok. Bizim için hayat devam ediyor. Herhalde çok etkilenmiş görünmüyorum ama, değil mi? Adnan gibi sorayım, nasıl etkilenmiyor? Hamdolsun, bir sıkıntı yok, bir problem yok. Tabii içerideki anıları anlatacak zaman zaman sohbetlerin arasında. Zaman zaman muhakkak oradan alıntılar yapacağız. Ama bugünün konusu değil. İnşallah Allah izin verirse bir derlenelim, toparlanalım. Ondan sonra yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bu işin böyle, burayı böyle görünce mutlu olduk. Sebebi de şu, bu başımıza örülen çorabın bir sebebi de cemaati dağıtmak. Burayı etkilemek. Ama Cenab-ı Hak hamdolsun. Böyle bir şey olmadı. Geçen sefer de olmadı zaten. Hamdolsun bu sefer de böyle bir şey olmadı. Olmamış daha doğrusu. Olacağını da zannetmiyorum zaten. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hepiniz beni tanırsınız. Böyle hayatım boyunca paralı bir adam olmadım. Hele 44 lira hiç adam olmadım. 44 lira için değmeyecek bir para için. Veyahut da bunu küçümsemek için söylemiyorum. Benim arabamın 4 lastik parası değil. Onun için böyle bir şeye girişmeyeceğimi de herkes bilir. Bu yüzden bunun da bir sıkıntı olduğuna inanmıyorum inşallah. Tabi bu süreçte haberlerinizi aldım. Avukat Lamia Hanım, Avukat Dilara, ondan sonra bizim avukatımız erkek Afyon'dan Mehmet Emin, kardeşi Engin, İstanbul'dan Erkan. Devamlı haberler getirdiler, götürdüler. Haftanın bir günü Hasan, Cevdet, ondan sonra onlar geldiler. Onlar her türlü haberi getirdiler. Allah razı olsun, birlik ve beraberliğinizden mutluluk duydum. İtikafa niyet etmiştim girerken zaten. 6 ay boyunca itikafta durdum. Cenab-ı Hak hamd olsun. Ve o itikafın da inşallah duasına aşureti toplamaya niyet ettim. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü itikafın duasında aşureti toplayacağız Allah'ın izniyle. Bu yüzden 6 aydır bir itikaf sürecim oldu. Belki de sünnet seneye de yok ama mecburiyetten böyle bir çıkıncaya kadar diyelim itikafa niyet ettim. Çünkü açık açık konuşayım, hani benim an meselesiydi çıkmam. Sonradan haber gönderdim, ben çıkmak istemiyorum, ben kalacağım dedim. Tabii en fazla Cevdet üzüldü buna. Dedim hiçbir şey için uğraşmam. Dedim ben buradan neyse kaderi çekeceğim dedim. Bunu çekecek bir şey olarak da görmedim. Ben başıma gelen meseleleri çekilecek çile olarak görmem, bir sıkıntı olarak görmem. Başıma gelen, önüme gelen Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ikramıdır, hediyesidir. Bu ne gelirse gelsin. Ben babam öldükten sonra isyan etmemeyi öğrendim. Ben 16 yaşındaydım, babam vefat etti. O hüznü atlatamamıştım. Hala da atlatmış değilimdir. Ben de kalıcı psikolojik saplantıdır o. Ama ben isyan etmemeyi öğrendim. Bu yola girdikten sonra da Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, yolun kendi içerisindeki kronik vakasıdır. Sıkıntı, dert, çile, keder, problem, baskı, zulüm. Bunlar hep olmuş, hep yaşanmış. Geçmiş sufilere baktığımızda hayatları güle oynaya geçmemiş hiçbirisinin. O yüzden bizde güle oynayan bir hayat beklentimiz yok. Bu yaşa kadar olmadı zaten. Bu yaştan sonra da herhalde olmaz güle oynayan bir hayat beklentimiz. İnşallah bundan sonra da bizi herhangi bir baskı, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem, herhangi bir tazyik, herhangi bir engelleme Allah'ın izniyle Kur'an, sünnet, vatan, millet yolundan geri döndürmez. Bu saatten sonra da bedende bir can var. Kim neyi almak istiyorsa gelsin, nasip bir sıkıntımız yok. Allah izin verirse inşallah yeniden yenilenmiş bir vaziyette devam edeceğiz. Allah hepinizden de razı olsun. Böyle gelmişsiniz uzaktan yakından her taraftan. Ondan sonra hepinizi teker teker hürmetlerimi sunuyorum. Allah hepinizden de razı olsun. Sen iyilikler vermiyor. Allah yardımcın olsun inşallah. Nasıl orada rahat mısın? İyi misin? Eyvah. Ben Yusuf Bey'le Yunus Emin derdiyonundan geliyorum. Uzun zamandır sohbetlere katılıyorum. Müsaadeniz olursa ders almak istiyorum. Adım Mehmet. Kim kardeş? Kimsin? Anlatmamıza gerek yok değil mi? Biz sıkıntılı bir dert yazdık. Problemliyiz biz ya. Tamam. Yunus Emin'e senin ne yapıyorsun? Dersini ver inşallah. Kader dersini versin inşallah. Aslında kader değil, şey efendi Allah'a meseylesin, ona kader etsin diyordu da. Öyle demiyor mu? Kan almaya geliyordu, gel bakalım kader etsin, al diyor kanımızı bize. Malatya'dan kardeşlerin gelememesinin verdiği yüzünle size kavuşmuş anlamın mutluluğunda bu selamlarla. Aleyküm selam. Malatya duruyor mu yerine?
Siz bekliyorum.
Allah razı olsun. Malatya'yı bekliyorlar. Geliniz ya nasıl? Sıkıntı yok. Malatya'ya da geliniz. Ankara'da oturduğunuz zaman değil mi yerleşti? Oldu mu iş değişikliği?
Görevlendirme bir sene daha alacağız.
Yeni
dönemde de inşallah
her kadroya dualarımızla almak nasip olur.
Bir daha evet.
Gitti yani. Orada değil mi şimdi?
Evet.
Allah muhabbet etsin.
Amin. Allah razı olsun.
Allah sana da ona da başarı versin.
Amin.
Ünlüğe giden bir bayanın bacağındaki rahatsızlıktan dolayı oradaki görevli bir erkek tarafından tekerlekli sandalyeyle tavaf etmemesi doğru mu? Bunları sıkıntı yok. Bir problem yok. Eğer yanında mahrem yoksa. Mahrem olsa da bazen insan yok mu? Bir de o işin görevlileri var orada. O görevlileri yolu açıyor. Yani bir başkası yolu açamaz zaten. O görevlileri görünce de insanlar tuhaf bir şekilde kaçışıyorlar, onlara yol açıyorlar. O yüzden sıkıntı yok. Siz içerideyken, ben içeride değilim ya. Siz içeride görmüşsünüz. Ne yapayım şimdi, ne yaptığınızı teker teker sıralayayım mı? Olmaz, secaat olur ha, değil mi? Allah muhafaza. Öyle bir şey yok. Hani öyle diyorlar ya. Ben gelecek ve ayağımın altını öpeceğim dedim. İzin verirseniz öpmek istiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz öyle el ayak öptürebilenlerden olamadık hiç. Siz Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. Bizim için en büyük hediye, en büyük mutluluk var. Ben Tekirdağ'dan Seher Alman'ın arkadaşıyım. Bizim Ayşe, müsaadenizle ders almak istiyorum. Kim? Tekirdağ'dan. Hoş geldin. Sizi sohbette gördüm ben herhalde. Hiç görmedim mi? Buraya mı ilk defa geldin? Başını yakma kardeşim. Başını yakma istersen gördüm. He? Seher nerede?
Seher abla da şuradan.
Yani arkadaşının başını niye açacaksın? Yansın diyorsun. Yansın mı başı?
Yansın.
Neyse, yansıksa ne yapayım? Annem nerede? Dersin ne yapayım? İşi. Ona muharek et.
Selam.
Selam.
Bu yolda ders almaya niyetlendim. Varsa. Ama bu yolun yolundan daha şems-i tefsirlik yoluna isterim. Sorunun da öyle olmasını isterim. Duanız da inşallah.
Şems-i tefsirlik yoluna sana bir mevlana gerek var.
Duanız da.
İnşallah. Allah'ım sen nereden geliyorsun?
Ben İstanbul'dan.
İstanbul'dan. Hani kimin dersi? Tamam, inşallah. Allah'ınlara gitsin, ha?
Teşekkür
ederiz. Tekirdağ'da bina. Kim? Ay sen, seni tanıdık.
Bir defa geldim.
Yok. Seni tanıdık. Evet, önce zakirler. Sorunuz varsa sorun bakalım. Dışarıdan gelenler. Şimdi ben sorarsam sıkıntı çıkacak ya. O zaman başlayayım. İstanbul'da hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Tekirdağlılar siz de hoş geldiniz. Çanakkale'liler siz de hoş geldiniz. İzmirliler siz de hoş geldiniz. Evet. Trabzonlu'da. Ondan sonra Ankara, Malatya, Tarzan burada. O da burada. Başka devam edelim şimdi. İzmirliler benim sevimsel olalım. Ayırmıyorum ben sizi. Normalde hepinizi İzmirli severim. İzmir. Burada Sakarya burada. Başka. Eski geçtiğimizde ne yaptınız?
için hastanede şu an yatıyor. İkisinin arasında kaldım, babayla eşimin kanı arasında. Ama dedim, ben babaya bir gideyim, müsaade edeyim.
Allah şifa versin. Allah yardımcı olsun inşallah. Valla böyle olunca da konuşacak bir şey bulamıyorum. Yani. Ha, Çanakkale'den soru geliyor. Aleykümselam.
İzniniz olursa Miraç'la ilgili bir soru sormak istiyorum.
Kimin Miraç'ıyla?
Sanırım herkesin Pir Efendimiz'in Miraç'ı olabilir. Bunu anlayamadığım için soruyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Miraç'ını anlatan veli kulların hepsi ayrı ayrı benzeri şekilde Peygamber Efendimiz'in miracını birebir görmüş gibi anlatıyorlar. Acaba şey diyorum, yani Peygamber Efendimiz'in miracında onlar da var mıydı? Vasili olarak birebir gördüler. Yoksa veli kullar veli olduktan sonra Peygamber Efendimiz'in miracını ondan sonra mı gördüler? Baştan mı gördüler, daha sonra mı gördüler? Çünkü benzeri bir şekilde direkt sanki oradalarmış. Peygamber Efendimiz'le birlikte miraç ediyorlarmış gibi anlatıyorlar. Bu konuda bilgi verirseniz çok mutluyum.
Sen şimdi burada bir sürü ilahiyatçı var. Beni taşlatmaya niyet etmişsin sen.
Bizim için bilgi sizden.
İlahiyatçılar eline kalmazsın şimdi. Kalın, kalın, kalın. Evet. Teşekkür ederim. Bu arkadan elini kaldırın. İlahiyatçı. Kaldır elini. Ha, evet. Başka oradakini de görelim. Tamam. Arkada birisi daha var. Evet. Tamam. Ne yapıyorsun kızı? Sen davuldan ne eline dostları kaldırdın mı? Ha? Şimdi normalde tabii ilahiyatçıları taş atmak değil. Normal bir yazılı metinlere baktığımızda Miraç Kur'an ve sünnetle tanzim etmiş. Peki. Bunu normalde Miraç demez ehli sufi kendi Miraçlarını uruç olarak nitelendiriyor. Yani yükselmek olarak nitelendiriyor. Bu tabi Miraç'ta bütün sufilerin payı var kendince. Soruya buradan biraz başka açıdan da bakalım. Yani işte belli olduktan sonra mı bunu yaşıyorlar? Yoksa işte görüyorlar mı, yaşıyorlar mı? Sonra dedin ya, sonraya da biraz takılayım. Normalde Allah dostları seçilmiş insanlardır. Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir sıfatı sonradan olgunlaşmaz, sonradan ermez, sonradan tamama erdirilmez. Onun sıfati veya zati tecellileri tabiri caizse olgunlaşmaya, sonradan olmaya açık değildir. O yüzden El-Veli ismi şerifi seçilmiştir. Onun üzerinde tecelliyat vardır. Sonradan olgunlaşma, sonradan olma, sonradan tamamlanma yoktur. Bu şimdi diyeceksiniz ki gayret nerede kaldı? Gayret kadere aşıktır. O yüzden o kimse velilik noktasında seçilmiş ise velilik yolunda da koşturur. Cenab-ı Hak onu bu noktada istihdam eder, önünü açar. Böyle olunca o kimse zaman içerisinde bazı şeylere vakıf olur. Vukufa erer. Ama ve lakin aslında o ona hani bilgisayar kullananlar biliyorlar ya, bir program yapıyorlar. Program ne diyorsunuz ona? Sıkılaştırılmış hali. Zibil.
Zibil.
Efendim?
Ziple.
Ziple. Arkadaşlar bilgisayar mühendisi olunca onlardan böyle
yani bilgi almak lazım herkesin, her şeyin. Yani bir ehli var. Kızcan sen de hoş geldin. Ay, gel gel gel, arkadaşım yanına gel. Gel gel, al çantanı da al, gel şuradan gel gel. Kızcağız benim manevi kızım. Diyebilirsiniz kaç tane var kızı diye, saymadım diyeceğim. Vakti gelen, sırası gelen geliyor. Şimdi az önce içerideydi muhabbeti vardı ya, soruyorlar. Kaç çocuk var diyorlar, saymadım diyor. Kızcağızın kafası karıştı. Nasıl uyandı dedi, saymadım dedi. Kaç çocuk var? Sonra toparladı. Nüfusta kaç tane dedi, ben bu kadar biliyorum dedi. Yine kafa karıştı, toparlayamadı. Nasıl yan dedi, baba diyen geliyor dedi. Dede diyen geliyor dedi. Ne kadar torunum var, ne kadar çocuğum var dedim, bilmiyorum dedi. Değil mi Kadriye? Nasılsın yavrum, iyi misin? Bak o da manevi kız. Nerede abla? Ha? Nasılsın yavrum, iyi misin? Allah razı olsun. Allah Seyit Taş'ın emaneti bana. Rabbim emanetlere riayet eden kullarından eylesin. Şimdi o ziplenmiş program gibidir. O ziplenmiş program gibi olduğu için o zaman içerisinde açılır. Öyle diyeyim. Yani lazım oldukça oradan açılım yaşar. O yüzden o sonradan o kimse belli olmaz. Bizim yanıldığımız yer orası. İnsanların da yanıldığı yer orası. O normalde seçilmiştir. Seçilmiş olduğu için o zaman içerisinde lazım olan şey ona gelecektir. İlm-i ledünün içerisindedir bu. İlm-i ledünün içerisinde olduğu için ilm-i ledün de öyledir. O Allah rahmet eylesin Şeyh Efendi, Mustafa Efendi oğlum lazım oldukça gelir sana dedi. Hani bir şey, bir soru sorarlar, bir şey olur, bir rüya görürler, bir hal yaşarsın. Bu ilm-i ledün ona lazım oldukça gelir de. O çünkü normalde lazım olduğu kadar gelir. Öyle olunca her velinin kendince, yani bunu miraç olarak nitelendirirsek ilahiyatçılar toplar zıplar şimdi, ama miraçtır o. Her velinin, her evliyanın, her dervişin, sufinin kendince bir miracı var. Biz ona hani eskilerin o tabirini reddetmek noktasında durmamak için uruç diyelim. Ve bunların hiçbirisi de birbirine benzer. Çünkü Allah hiçbir şeyi aynısıyla yaratmaz yeniden. O benzersizdir, her yaratması benzersiz bir şekilde olur. O yüzden velilerin de bu noktada uruçları benzersizdir. E tabi bunda velilerin de kendi içlerinde makamatı çıkar ortaya. Yani bir kısım veliler örneğin belli bir pir noktasındadır. Pir noktasında olan velilerin de kendi içlerinde derecatı vardır. O derecatına göre onların da uruçları, tırnak içerisinde miraçları vardır. Hiçbirisi de birbirine benzemez. Çekmiş oldukları çile, yapmış çektikleri sıkıntılar, ondan sonra hitap ettikleri nokta veyahut da terbiye ettikleri evliyadan kimseler, sufilerden kimseler, manevi terbiye alan kimseler, bunların konumlarına, durumlarına göre onların uruçları değişir. O yüzden bunu birbirine bağdaştırmak, birbirine yakın tutmak, birbiriyle aynılaştırmak mümkün değildir. Veyahut da onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin miracını bir kısmı görüyormuşçasına, bir kısmı yaşıyormuşçasına, bir kısmı sanki beraber yapıyormuşçasına yaşayabilirler. Bunlar da kendi işlerinde derecelerine bağlıdır. Ama hepsi de miraç mıdır? Hepsi de bu noktada miraçtır. Tırnak içerisinde uruçtur. Ama herkesin kendi urucu kendine ait. Mesela buna ben kalpten inanırım. Her dervişin de kendi dairesinde urucu vardır. Yükselişi vardır. derviş kendi dervişliğinin neticesinde sevgisiyle, muhabbetiyle, bağlılığıyla, yapmış olduğu ibadetleriyle, aşkıyla o urucu yaşar. Ha bunun farkına varır veya farkına varmaz. Bunu yaşarken bir kısım düşüşler yaşayabilir. Çünkü o düşüşleri yaşayacak ki normalde yeniden ahvah etsin, yeniden yansın, yıkılsın, çırpınsın, yeniden derlenip toplansın. Bazen derviş kardeşler düşüşü yaşadıklarında psikolojik olarak kendilerini çok geri atarlar. Çok kendilerini çok geri atmayacaklar. Bu çünkü çok geri atmak insanı iyice çökertir. Tövbeden hiç günah işlememiş gibidir. Kim sabah akşam yüzer tane subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim ve bihamdihi estağfurullahi lazim der ise deniz köpükleri kadar günahı olsa Allah onu affeder. Bir hadis-i şerifte de kim günde 100 sefer der. Ben o kim günde 100 seferi örnek olarak alırım kolaylaştırmak noktasından. Öyle olunca o kimse günlük o tövbesine devam ettiği müddetçe onun ucu devam eder. Onun yükselişi devam eder. Kuyucular hepiniz de hoş geldiniz. Gözüm sizi görmüyor zannetmeyin. Bunların hepsi de şeye bende Allah rahmet eylesin evlerine giderdi. Hepsi de sıralanırlardı böyle. Tabii Şeyh Efendi yaklaşırken bana soruyordu, bu kadar diyordum. Ben sayıyordum, bazen sayıyı ben de unutuyordum. Bu kadar efendim diyordum. Ondan sonra elhamdülillah onun Avrupa'da çocukluğundan itibaren öyle ben. Ne yapıyor, bebek büyüyor mu? Sen, Onur'un hanımı. Büyüdü mü? Arkada, maşallah. Allah muharek etsin inşallah. O yüzden arada böyle atıyorum ya. Şimdi onlar da böyle bakıyorlar, ben buradayım diyorlar. Kuyucuları laf atmazsak alınırlar. Kaldır bakayım ellerini. Hoş geldiniz. Allah razı olsun inşallah. Şimdi her derviş bu noktada kendince ümitsizliğe düşmeyecek. Yani nasıl ümitsizliğe düşmeyecek? Benim böyle bir halim olmadı demeyecek. Ve hatta ben daha ileri bir şey söylerim ona. Bir mürşid-i kamide bir veliye intisap etmek nefsin hiç kaldıramayacağı bir şeydir. Nefis insana namaz kıldırır, oruç tutturur, nefis hacca götürtürür, ümreye götürtürür, nefis insana bunları yaptırtırır. Nefis öyle bir şeydir ki, nefis bir mürşid-i kamile, bir veliye intisap ettirmemek için her türlü oyunu, her türlü hileyi, her türlü desiseyi, her türlü zorluğu önüne çıkarır. O kimse kendince der ki, ben bir dergaha gideceğim, bir mürşide bağlanacağım, ya filanca yerde bir şey varmış der, kendini oraya yönlendirir, nefis onu hemen başlar onunla mücadele etmeye. Bakın namaz kılacağız deseniz, hani hiç namaz kılmayan bir kimse kendince namaz kılacağım dediği zaman işte ona farklı davranabilir. Ama asıl nefsin vurduğu yer bir üstada, bir mürşid-i kamile bağlanmakla alakalıdır. Çünkü bağlandığı anda o kimsenin urucu başlayacaktır, yükselişi, onun miracı başlayacaktır. Aslında vardır, o meydana çıkacaktır. Buradan sakın cebriyeye düşmeyin ha. Buranın en tehlikeli noktası cebriye. Ben velilerdenim, ben seçilmişlerdenim bu noktada. Ben dervişlerdenim, ben seçilmişlerdenim. Sakın ha, o noktaya düşmeyin. Ben perdenin arkasından konuşuyorum. Yaşım da geçti ya, ölüm insanın burnunun ucunda ya. Normalde bir kimsenin Türkiye'deki yaşamı en fazla 75-80'dir. Ben de 65'im. Yakında ben onu kendim 70 yaparım. Öyle olunca bir şey saklama ihtiyacı duymuyorum artık. Yani bunu böyle söylemeyeyim, işte yanlış anlaşılırım. Şu bu diye düşünmüyorum. Hele bundan sonra hiç düşünmeyeceğim. Bunun net bilgisini alın. Bunu bir şeyi saklamayacağım. Neyse o, konuşacağım gideceğim. Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşılmadı, anlaşılmadı. Problem değil. Anlaşılma gibi de bir derdim yok. O yüzden veliler önceden seçilmiştir. Velilerin dervişleri de seçilmiştir. Daha da ilerisini gideyim. O da normalde ayağını sabitede o seçilmiştir. O vaktini, zamanını biliyordu. bir veli de, bir mürşidi kamil de kendi dervişini tanır. 1000 kilometre ötede de olsa Allah'ın izniyle tanır. Ha susar, seslenmez, bir şey demez, o ayrı meseledir, tanır onu, bilir. Tanımayacak olan, bilmeyecek olan 3 tane koyun verirlerse ikisini daha da çobanlık etsin. Vermezler onu, 3 koyun da vermezler. Böyle olunca aslında o dervişler de onun normalde başlangıçta ayağını sabit eder, ondan normalde o orucu yaşamışlardır bile. Burada sadece açılımı olur onu. O yüzden bir kimseyi bir mürşid-i kamile bende etmek, onu oraya bağlanmasına vesile etmek ve o kimsenin bağlanması gerçekten zor bir şeydir. Hele bizim dergah için daha da zordur. Sizin şuyunuz var, sizin buyunuz var, siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Biz bir de deliyiz yani, şimdi de o tarafı var. Öyle olunca daha da zorlanır insanın nefsi. Bir de buna eskiler teneke çalmak derler. Melametlik vardır bizde. Melametlik nedir? Senin insanların kötü gördüğü, yanlış gördüğü, eksik gördüğü tarafını insanların önüne koymaktır. İyiliklerini, güzelliklerini veyahut da senin yaptığın hayır hasenatı insanların önüne koymak. Sufilik adabı değildir. Burada melametlik, o kimse kendi şerrini ortaya koymasıdır. Kendi kötülüklerini ortaya koymasıdır. O insanlar onun o eksikliklerine, noksanlıklarına bakarak da gitmelerine, kaçmalarına sebep olur bu. O kendince der ki, onun bunların bu şeyi var der, gider. Aslında onun ayağını sabit eden nasibi yok. O orada, o ruhlar aleminden önce. Bu çünkü ruhlar aleminden önce. O ruhlar aleminden önce oraya bulaşmadı o. Bulaştıysa onu kapıdan kovsan pencereden girer, pencereden kovsan bacadan girer. O der ki ben buradayım, ben başka yere gitmem. Öbürküne bakarsın, Zakir bana yan baktı, ben gidiyorum der. Öbürküne bakarsın, o der ki ya bunu böyle, şu şöyle oldu, filanca bunu böyle etti, pişmanca şunu etti, ben bundan sonra gelmeyeceğim der. Vardır etrafınızda dinlersiniz. Derse bile gelmeyenler olur. Der ki filanca bana orada öyle baktı, yani ben gitmeyeyim. Oysa her derse Allah'ın izniyle bütün peygamberler, pir efendiler, bütün veliler derse gelir. Kadın erkek. O kimse oraya gelmemekle kendince, kendi kendine bir şey yaptığını zanneder. Oysa kendine yapar. Allah muhafaza eylesin. Ondan sonra hani peygamberini tehdit ediyor ya Cenab-ı Hak. Diyor ki seni onlardan sayıveririm. Hani senin yönünü onlara dönmüş vaziyette bırakıveririm. Sakın diyor. Sen nefsini gece gündüz Allah'ı zikreder. Allah'a tövbe eder. O kimselerden ayırma. Bir insan normalde bir toplulukta veya topluluğun içerisindeki bir kimsenin veya o topluluğun başındaki hizmetkarın hatasını, kusurunu görür de yönünü döndürürse o nankörlerden sayılır, vefasızlardan sayılır, orada bırakılır verilir o. İşin en acımasız, en sıkıntılı yeri de burasıdır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden yol nefsi kaldırmaz. Gibi bir kimse gider günah işler, onu örterler. Ama ve lakin öyle yüz çevirmeyi kolay kolay örtmezler. Allah muhafaza eylesin. Amin. Meseleyi toparlayacak olursa o zaman bir mürşid-i kamile, bir veliye intisap eden bir kimsenin de urucu başlamıştır. Hatta ben derim ki o dersi aldığı anda onun urucu başladı derim. Bakın dersi aldığı anda. Onda manevi değişiklikler olmaya başlar, onda fiziki değişiklikler olmaya başlar, onda akli değişiklikler başlar, onda kalbi değişiklikler başlar, başlar da başlar. Ha onu kimisi fark eder tam olarak, kimisi tam olarak fark etmez. O insanın Cenab-ı Hakk'ın ona giydirmiş olduğu elbiseyle alakalı.
Teşekkürler, Allah razı olsun. Amin. Bir soru daha sorabilir miyim? Sor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde örneğin Hazreti Musa Aleyhisselam'la ilgili ayetler ard arda değil de Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerine yayılarak verilir ve bu bir sanki Allah Celle Celaluhu adetullahı gibi bir şey. Bunun hikmeti nedir? Ardı ardına değil de böyle dağıtıyor.
Şimdi burada bir topluluğuz. Bu toplulukta gelen sorular var. Gelen sorulara göre bilgi getir. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dini topluluklara sundu. Öyle olunca kafirlerden soru gelince ayetler inzal oldu. Bir kısım sahabeler sorunca yine ayet inzal oldu. Bazı meselelerde de hadisler sudur etti. Ortaya çıktı. Aynı şey mesela işte Yahudiler gelip soru soruyorlardı. Cenab-ı Hak Yahudilere Musa Aleyhisselam'dan veya diğer Beni İsrail peygamberlerinden kıssalar anlatıyordu, söylüyordu. Veyahut da İbrahimler bir şeyler soruyorlardı. Vardı çünkü onlar Mekke'de. Biz onlara müşrik diyoruz ya, müşrik. Onlar soru soruyordu. İbrahim'den alıntılar vardı. Ve veyahut da Hristiyanlarla alakalı, İsa'dan alıntılar ve Hristiyanlarla alakalı alıntılar var. Bunlara baktığımızda biz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yayıldığını görürüz ama hepsi de hikmete ramdır. Şöyle, o normalde o esnadaki konunun gelişine göre öyle tecelli eder. Ha baktığımız zaman evet, hani Musa ile alakalı kıssaların hepsini alt alta veya söylenen gelen ayet-i kerimeleri alt alta getirmiş olsak deriz ya bunlar böyle böyle böyle konuyla bağlantısını kuramayabiliriz. Ama o ayet-i kerimeyi bütün o bütünlük içerisinde baktığımızda o zaman o bütünlüğün içindedir. Bir mesele vardır ardından Cenab-ı Hak Musa ile alakalı kısa bir kıssa anlatır orada meselenin daha iyi anlaşılması için. Bu normalde ehli sufi bunlara dikkat eder. Ehli sufi de konusu geldiğinde veyahut da bir mesele olduğunda o kıssalardan veyahut da geçmiş evliyaların kıssalarından anlatır.
Bunu anlamak için de tefsirleri, eski tefsirleri, mesela Kabe'nin tefsirini okumak daha iyi oluyor. O zaman daha iyi anlayabiliyoruz.
Bu tabii normalde bir kısım insanlar şimdi İlk yılların tefsirlerini çok önemsizleştirmeye çalışıyorlar. Çokça bu konuda çaba sarf ediyorlar. Sebebi şu, İslam dünyasında yeni bir hastalık türettiler. Bu hastalık Kur'an'a tarihsel mi bakalım, evrensel mi bakalım? İlahiyat okuyanlar bununla alakalı bilgi edinmişlerdir zaten. Normalde ilahiyatların içerisinde tarihselciler ve evrenselciler diye bir ayrışmaya girdiler. Hani tarihsel olarak bakmamıza gerek yok. Bu ayet tarihseldir. O gün için bu tecelli etti. O gün için doğruydu, bugün için doğru değil. O zaman ne yapalım? Biz bu ayet-i kerimeyi ortadan hükmünü kaldıralım. Hukukla alakalı bunları savunuyorlar. Çünkü şu anda dünya üzerinde İslam hukuku yaşanmıyor. Ve İslam hukukunun yaşanmaması için de bütün emperyalist güçler söz birliği etmiş vaziyetteler. Ve bir kimse, bir topluluk İslam hukukunu eğer savunur olursa şekil ağda görüldüğü gibi o zaman o gerici, yobaz, kafası ezilmesi gereken bir yılan gibi görünüyor. Çünkü o normalde İslam hukuku demek bugünkü emperyalizme ve emperyalizmin getirdiği kültür, sanat, ekonomi, hukuk, bütün hepsine de karşı çıkmak demek. Böyle olunca emperyalizm, İslam'la bir bu noktada siz zannediyorsunuz ki İslam'la savaşıyor değil. Sadece İslam'ın hukukuyla savaşıyor. Çünkü İslam'ın hukuku dediğinizde emperyalizmin insanları sömürmekte en önemli araçlarından birisi faizdir. En önemli araçlarından birisi fuhuştur. En önemli araçlarından birisi sizin kültür olarak gördüğünüz, kültür olarak benim kültürsüzlük ve soysuzluk olarak gördüğüm işte çıplaklıktır, söz konusu olan müziklerdir, söz konusu olan filmlerdir, dizilerdir. Bunlar emperyalizmin İslam dünyasındaki silahlarıdır. Yani baktığınız zaman dışarıya çıplaklık alabildiğine gitmiştir, teşhircilik son noktaya varmıştır. fuhuş alabildiğine gitmiştir, uyuşturucu alabildiğine gitmiştir, kumar çocukların ellerindeki cep telefonlarındadır, alabildiğine gitmiştir. Bu emperyalizme hizmet eden unsurlardır bunlar. Anarşi alabildiğine gitmiştir, hırsızlık alabildiğine gitmiştir. Bunlar emperyalizmin gizli silahlarıdır. Bir ülkede hırsızlığı teşvik ederler. Hırsızlığın teşvik edilmesinin sebebi o ülkede hiç kimsenin yastık altında altını kalmaması içindir. Altınlarınızı bozun, götürün bankalara yatırın, emperyalizmin hizmetinde kullanın. Gençlerinizi, çocuklarınızı uyuşturucuya alıştırırlar. Besbedava uyuşturucu dağıtırlar. Okulların önünde, okulların içinde, sokaklarda, yan sokaklarda, etraflarda. Ondan sonra gençliği komple uyuşturucunun pençesine alırlar. Her uyuşturucu kullanan bir genç, kız ve erkek hiç önemli değil, sonunda satıcı olur. Sonunda kendi bedenini de satar. Sonunda eşinin de bedenini satar. Kızının da bedenini satar. Her şeyi satar. Evindeki halıyı da satar. Dolabı da satar. Televizyonu da satar. Uyuşturucunun pençesine düşmüş bir kimse ne anne tanır, ne baba tanır, ne dede tanır, ne nine tanır, ne teyze tanır, ne hala tanır. Halasına da tecavüz eder. Teyzesine de tecavüz eder. Kız kardeşine de tecavüz eder. Gözü dönmüştür onun. Bu uyuşturucuyla beraber bütün gençliği zehirlersiniz siz. Ve gençlik zaten şarkıyla, futbolla veyahut da modayla veyahut da markayla uyuşturulmuştur. Bunlar normalde uyuşturucuya düşmeyen tabakadır. Oysa onları da uyuşturucuya düşerler. Bir bakarsınız siz sanatçı dediniz, ne bileyim türkücü, şarkıcı dediniz, film dizisindeki artist dediniz kimseler, hepsi de uyuşturucunun pençesindedir. Hepsi de fuhuş yapar aynı zamanda. Bunlar toplumu çürüten şeylerdir. Sonra siz onları toplu toplu gider cezaevine atarsınız. Ondan sonra fakirlerini tutarsınız içeride, zengin olanlarını aynı gün bırakırsınız. Fakirlerine, arkasında gücü kuvveti olmayanlara 15 yıl, 18 yıl, 20 yıl, 25 yıl ceza verirsiniz. Fenerbahçe başkanını öbür kapıdan bırakırsınız. Bunları da kimse dile getiremez, dile getirenin de dilini koparırlar. Sonra o kimse uyuşturucu parası bulmak için hırsızlık yapmaya başlar. Önüne ne gelirse çalar. Çünkü neden? Onun 2000 liraya ihtiyacı var. Annesinden babasından ister, annesi babası bıraksın diye ona o parayı vermez, annesini babasını keser. Bu sefer annesini babasını kestiğinin de farkında değil. Gider cezaevine girer, 3 gün kendine gelmez, habire yemek yer. 4. gün annesini bıçakladığı aklına gelir, babasını bıçakladığı aklına gelir, dank eder, iş işten geçmiştir ama. Üst soyu ölümüne yaralamaktan 25 yıl, 30 yıl ceza alır. Hiç kimse uyuşturucunun kökenine varmaz. Emperyalist sistem, dünyayı yöneten sistem budur. Kendi çocuklarını buna duçar etmezler, kendi akrabalarını bunlara duçar etmezler. Hangi toplum bozulacaksa o topluma bunu duçar ederler. Ve o topluma öyle bunu alıştırırlar ki ilkokuldaki çocuklara bile uyuşturucu verirler. Ve daha da ileri giderler, devlet kendisi hap verir onlara. Gidin sırtında ağrı var, bu ağrının nedenini bilmiyorum deyin, size lilikayı yazsın derler. Var mı içinizde lilika kullanan? Açık açık konuşsun. Bir, başka. İki, başka. Sen bıraktın, başka. Evet. Bana soranlara kullanmayın diyorum. Evet. Çok masum gibi görünür. Cezaevinde lilika satmaktan, lilika kullanmaktan içeride yatanlar var. Şimdi bu emperyalist sistem bunu böyle hukuku istemez. O yüzden onlar İslam'ın hukukuyla savaşırlar. Sen namaz kıl sabahtan akşama kadar, sıkıntı yok. Sen de sıkıntı yok, Ramazan'da harıl harıl oruç tut, camilere git, oy harika. Ama hukuku ister. Hukuku istersen o zaman sıkıntıdır, Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu tarihselciler İslam'ın hukukunu istemezler. İlahiyat okuyanlar. Bunlar İslam'ın hukukunu istemezler. Hatta siyasetçiler İslam'ın hukukunu istemezler. Ne derler? dinin reforme edilmesi lazım. 1400 yıl önceki hukukla siz insanları idare edemezsiniz derler. Siz de alkışlarsınız değilcesine. Çünkü sizin siyasi parti lideriniz söylemiştir bunu. O doğru söylemiştir. Buradaki dert İslam hukukudur. Tarihselcilik hastalığına tutulanlar bu nefislerine de hoş gelir. Yani bu zamanda şimdi hemen söyledikleri laf şudur. Bu zamanda el mi kesilecek? Kardeş, İslam hemen el kesmeyi emretmiyor. İslam önce açı doyurmuyor. İslam önce çıplağı giydirmiyor. İslam önce ekonomiye el atıyor, ona iş buluyor. Ona çalışacak bir zemin hazırlıyor. İslam önce faizi yasaklıyor. Ondan sonra diyor bunlar zaman içerisinde geliyor. Herkes zannediyor ki İslam geldi, el kesme cezası da geldi. Yok. İslam'da en son tamam olan yer hukuktur. En son haram edilen de faizdir. Allah bizi affetsin.
Amin.
Kitapta demirlik de aşıklık aynı hamurdan diyor. Bunun anlamını sizden dinlemek istiyorum. Her deli aşıktır. Her aşık da gerçekten zır delidir. Bize öyle gelir. Yani akıllı bir kimse aşığa bakar der ki ya bu normal değil. O çünkü aklıyla bakıyor ona. Aklıyla bakınca onu normal görmez. Çünkü aklıyla bakıyor. Aşık ise aklıyla davranır. O önce duygusuyla davranır, sonra kalbiyle davranır. Duygu değişkendir, kalp değişken değildir. Bu manada aşıklıkla tanışınca o değişmez. O yüzden gözü kör, kulağı sağır. Duygu insanı değiştirebilir. Bu ayrı bir şey. Ama aşıklık denilince o kimse o duygu merhalesini geçmiştir. O normalde aklıyla değildir. Aklıyla olmadığı için de dışarıdan bakan onu deli görür. Onu aşık görmez. Şimdi o her deli aşıktır dediğimde ben sufi manada. Yoksa yani aklını yitiren insanlar vardır muhakkak toplumda. Onları da aşık kategorisine katmayız. Ama velakin sufilik noktasında her aşık delidir. Bu manada da her dervişte biraz delilik vardır. Hatta birazdan fazladır. Bazısında bu daha da fazladır. Bu da o kimsenin sevgisiyle alakalıdır. Onun sevgi derecesine göre onun normalde deliliğinin konumu durumu farklılaşır. O yüzden normalde aşıklık şerbetini içtiyse evvelden siz onu burada akıllandıramazsınız. O normal değildir. O yüzden o Mansur şarabın içmiş, Mansur şarabın içtiyse ondan akla dayalı bir şeyler beklemek biraz zor. Onu ancak yine bir aşık, bir mürşit onu idare eder. Onu aklıyla hareket eden bir şeyh idare edemez. onu ancak o, çünkü hani derler ya, deli kendinden daha delisini görünce sopasını saklamış diye. O hani derviş bakar, ondan sonra der ki bu benden daha deli, üstadıyla alakalı. Hani ben sopamı saklayayım der. Çünkü normalde o akla ait hareketler beklenmez. Biz tabi her ne kadar şey efendilerin duası var. Mustafa Efendi oğlum çok dua ettim dedi. Hani beni meczuplarla haşır neşir etme diye dedi. Hani meczup Allah haşir demek. Ondan sonra biz Aleyhisselam'la biz Allah rahmet eylesin. Aha sizsiniz dedi. Şimdi Tire'den İzmir'e gidecek. Aleyhisselam geldi uğurlama. Aleyhisselam'a dedi, Aleyhisselam hani sen bana dedi tavuk yedirecektin ya dedi. Şey efendi, ben 18 yıl beraber seyahatler ettik, beraber zamanlarımız oldu. Hiç kimseden bir şey istemez. Böyle hani aşık dervişlere takılı. Aleyhisselam ona demiş ki, efendim demiş, sen Tire'ye geldiğinde sana demiş, işte piliç yedireceğim demiş. Orada tamam demiş. Tabi işte Tire, Bayındır filan sohbetler devam etti. Artık biz onu uğurlamaya gideceğiz. Uğurluyor onu. İzmir'e beraber gittik. Ben işte bir şey oldu. Onu ben Nevşehir otobüsünün olduğu yerde bıraktım. Bir şey alacağım. Bir şey, bir şeyle alakalı. Ben gittim, bir baktım Alişan'ı gördüm. Alişan'ın elinde bir poşet. Garajda. İzmir garajında. Dedim bunun kafa gitmiş. Bunu tuttum. Dedim. Açtı gözünü. Nerede dedim. Dedim arkada. Dedim arkada benim geldiğim yerden.
Bu. Hay.
Dedim kes. Vallahi kendimi yere atacağım şimdi dedi. At lan dedi. Allah! Dedim attım ben de yere kendimi. Ben de başladım orada hay esması çekme. Deli kendinden daha delisini görünce böyle başlıyor ağlama. Sonra anlatsın neden korkuttu seni diye. Esma'yı aldı. Son arkamdan çok hoşsa. Öne oturmak iyi. Ceremesini çekmek var bir lira. Bu geldi benim başıma yalvarıyor kalk diye bana. Ben başladım oy Allah diye. Biz tabii iki deli kol kola girdik sonra. Ağlaya şey efendinin yanına gittik. Bana böyle döndü. Mustafa efendi nereden buldun bunu dedi. Sen kafadan düştün dedim ha. Nereden buldun? Havadan düştün. Biz çünkü tren otobüsüne bindik. Bizden nasıl geldi biz de aynı zamanda onu bilmiyoruz. Böyle baktı. Getirdim efendim dedi. Ne getirdin dedi. Pilici mi getirdin bizim dedi. Getirdim dedi. Sen onu trene yedirecektin bana dedi. Bu ağlıyor, nasıl ağlıyor? İyi neyse Mustafa Efendi, koy bizim koltuğumuzu onunla ben. Neyse koydum, böyle baktı. Allah bana yardım etsin sizden dolayı dedi. Neyse uğurladık. Ben dedim ki bunu hani yalnız bırakmayın bunu. Bunu dedim yanımda Bayındır'a götüreyim. Gel dedim ben seni Bayındır'a götüreyim. Neyse bindik biz şimdi Bayındır otobüsüne. Biz şimdi oturduk, o ağlıyor, ben ağlıyorum. Şimdi otobüs duydu ya, gelen birader başın sağ olsun. Gelen birader başın sağ olsun, dostlar sağ olsun. Döndü Aleyhisselam, kim öldü dedi. Lan biz öldük dedim, kim ölecek başka dedi. Şimdi aşıklığın kolunda delilik varmış. Ben de bağırıyorum, deli miyiz dedim, siz de beraber deliyiz diyorsunuz, ben ne yapayım? Yapacak bir şey yok Allah'ın izniyle. O yüzden delili göze alan insan aşıklığı adım açar. Yok, delili göze alamıyorsanız oturun evinizde. Bakın, kuru fasulye pişirin, bakın işinize. Gülşen Hanım ders almak istiyormuş. Nerede? Siz hangi mahalledensiniz? Yunus evinden. Tanıyor musun? Gülşen kalk bak. Tanıdım. Dersini verdi işte. Allah mübarek etsin. Ne oldu? Hamza'nın uykusu mu bozuldu?
Hesap bulamadım.
Ha bir de bozuldu diyeceksin anne.
Hayatı demem.
Nerede Yıldız Bey?
Az önce buradaydım.
Yıldız Bey'in çavuşluk verdim ona, dün akşam haberiniz olsun inşallah. Gülseren aşık. Kim? Ders almak istiyormuş o da. Siz de ders almak. Efendim? Siz Songül. Songül değil mi? Allah son eylemesin inşallah. Nereden geliyorsunuz? Orhan Gazi'den geliyorsunuz. Orhan Gazi, Çeder. İstanbul yolunda Orhan Gazi. Maşallah. Şeyin o turşucuların ilerisinde. Peki siz kim vesilesiyle geldiniz?
Arkadaşım
değil. Ha evet. Tamam. O da onlar Orhan Gazi'de zaten. Anne baba orada da değil mi? Sen gidip geliyorsun. Maşallah. Allah mübarek etsin. İnşallah. Dersini ver kardeşim. Son gün. Maşallah. Allah mübarek etsin. İnşallah. Orhan Gazi'ye geleceğiz derse ya. İnşallah. Her yere gideceğiz. Evet, bu arkadaş kimdi? Bu kaldı. Gülşen miydi? Gülseren aşık. Siz nereden geliyorsunuz? Ataevler'den geliyorsunuz. Nerede derse katılıyorsunuz? Orada kim var derse katılan? Kimle geldiniz? Maşallah. Hoş geldin. Gülay dersini verdi inşallah. Allah mübarek etsin. Bu da işi götürdü ya canlı yayın açınca. Evet ya. Kızım Kübra Nur 6 yaşında. Derya. Neredesin? Derya de Derya. İyi hadi ona da altı altı ver dersin inşallah. Tamam. Mübarek olsun inşallah. Evet sorusu olan sorusun. Sen de hoş geldin. Oo Antalya'yı saymadık değil mi? Sen Çanakkale'den geldin mi ki? Neyse senin üzerinden Antalya'ya da selam olsun.
Belki.
Ablam da burada. Söyle.
Şey daha söyleyeyim.
Söyle.
Belirzatların üzerinde melamilik olduğunda dediniz az önce. İnsanlara olumsuz mu görünür daha çok? Hoşluklarından çok olumsuz mu görünür insanlara? Melamilik varsa eğer üzerinde. Ben öyle anladım. Doğru mu?
Melamet noktasına gelen bir kimse kendince şerrini gizlemez. Hatalarını, kusurlarını gizlemez. Hatalarını, kusurlarını gizleme ihtiyacı duymaz. Hatta bir kısmı bu sesi hata yapmış toplum önünde. O zaman normalde ben ona çok katılmıyorum. Hani o çünkü biraz tehlikeli bir. Ama belakin, hani din tüccarlığı yapmazlar, kendilerini çok takva ehliymiş gibi göstermezler. Mesela örneğin, sabah namazını kılıyordur, sabah namazını vaktinde kılmıyormuş gibi davranır.
Şerli davranır değil ama.
Yok,
Mesela demez sabah namazından işte elhamdülillah sabah namazına kalktığımda böyle bir tecelliyatla ram oldu filan, bunu söylemez. Veya işte elhamdülillah sabah namazından sonra oturup bir kısım tehlike çekerken, bunu böyle söylemez. Ya işte bir cebimde 3-5 kuruş vardı, ben yolda gidiyordum. Bir baktım ki fakir bir aşık cebimde ne kadar var ise hepsini verivereyim dedim. Sana soran mı oldu ahmak? Ne verdin ne vermedin diye. Bu onlar kendi bu noktada yaptıklarını eşkare etmezler. Kendi nefislerini ortaya koymazlar. Melamilik aslında gerçek manada budur. Hani o kimse kendi hayrını saklar. Şunu demez, elhamdülillah kapımızda işte kaç tane fakir var. Sana mı sordu kapında kaç kişi var diye. Bunlar sıkıntılı şeyler. Aslında sufi adabı. Sufiler yaptıkları hayır ve hasenatı dillerine dökmezler. Sufiler yaptıkları ibadetleri dillerine dökmezler. Hatta mümkün ise tesbihlerini bile saklarlar. Hani yollarda görürsünüz böyle sakalını bırakmış ne güzel hacı babamız. Bu kafasını da yaslamış böyle kalbine doğru. Tesbih 99, bir de kocaman şeyli, habbeli. Arkadaş derviş çeke çeke gidiyor. Bu sufilikte yoktur. Sufi bunu saklar, gizler, bunu yapmaz. Mesela işte bir kısım yeni gelenler yapar bunu da, hani eskiler yapmaz. İşte üstadı sohbet ederken elimde tesbih, işte o çok sikir ediyor. Bu adaba aykırıdır. Üstadın önünde tesbih filan meydana çıkarılmaz, yanında çıkarılmaz. Biz yolculuk yapardık, yani ben de günlük birdimi çekeceğim, o benim yanımda. Onun böyle yakaza hallerini beklerdim. O böyle yakazaya düşer, yakazaya düşünce işte tesbih çat kaldı. Yakazada. Ben hemen yandan tesbih alırım, sağ elime bile almam onu. Sol elimle başlarım dersimi çekmeye. Yakazada. Hatta bazen öyle olur, ben dersi bitiririm. Mesela bir saat, bir buçuk saat sürdü. Ondan sonra kalkar, bakıyor bana. Belli ama gözler böyle canlı gözü değil, ölü gözü. Böyle bakıyor, ondan sonra bitti mi dersin dedi, bitti efendim. İyi, mübarek olsun. Öyle yanında dolaşmak da kolay bir şey değil. Ne gördün ders çekerken? Hem araba kullanıyorsun, hem ders çekiyorsun. Bir de soruyor, ne gördün diye. Diyor, filanca yerden geçerken bir zat ayak kalktı, size selam verdi. Neymiş adı diyor. Ha? Adını da sor. Yerinde dedim, ben soramadım, edep ettim dedim. Böyle baktı. Sorsaydın dedi. Kaldım. Şimdi edep de diyor, direkt rabıta edemedim. Eyvah dedim, düştük gene dedim. Hani gaflete düştük dedim. Tak geldi. İsmin senin ismin. Yani. Benim ismimdenmiş dedim. Maşallah. O, üstadın yanında tesbihini göstermesi. O edebe mukayyirdir. Hani ben de bak çok zikrediyorum. Manası çıkar, öyle olmaz. Allah muhafaza etmesin. O yüzden melamet biraz iyidir. Kendini saklarsın. Yani. Ama örnekliyorum bir hani eksikliğin vardır, onu sen saklamaya ihtiyaç duymazsın. Veyahut da birisi seni methetmeye kalkar. Nerede kardeş bizde öyle şeyler? Örtmektir melamet. Allah muhafaza eylesin.
Allah razı olsun.
Öyle ben melamet ehliyim deyip de gidip lingo lingo şişeler içmek değil yani. Neymiş de kendini saklıyormuş. Onunla da konuştum ben. Üstadım biz de kendimizi böyle saklıyoruz dedi. Dedim nasıl saklıyorum dedim ya. Sen şişe elinde dolaştırmamışsın, şişe içinde senin. şehrinde dolaştırsan tamam eyvallah. Ama şişe içinde senin bu. Tabi her şişe elinde olana da inanma. Bir gün Ödemiş'te gece yarısı dersten dönüyorum. Adamın elinde kocaman şarap şişesi. Böyle 3-5 tane işte Ödemiş'in şeyleri hani tabiri caizse agaları falan çıkmışlar. Ondan sonra beni gördü. Ondan sonra elinde şişe. Bir bağırdı, bir sayha attı. Bir hay esması çekti. Açtım camı. Baba hayırlı geceler dedi. Eyvallah Allah razı olsun. Baba diyor 30 yaşındayım. 29 yaşındayım. Eyvallah dedim. Dedim dikkat et. Midene girmesin. Bir sayha daha attı, bir esma daha okudu. Yürüdü gitti. Öyle elinde her şişe olan sarhoş değil. Veya her böyle çarpık yürüyen de sarhoş değil. Sakin olun. Bilinmez ne sarhoş oldu. Tamam. Ama öyle içki içen de biz bilinmezlerde ne demesin? O da yanlış. Söyle. Aha, evet. Aha. Hoş geldin.
Ramazan'da biz doğum vakti kapanma arzusu geldi, kapandı.
Maşallah, Allah mübarek
etsin. Sizden dua istiyorum hakkıyla yapabilmeyi.
Cenab-ı Hak cümlemizi hakkıyla kendi dinini yaşayanlardan ve yaşatma mücadelesi verenlerden
eylesin. Evlatlarım için, eşim için, aile huzurum için duanızı
bekliyorum. Allah razı olsun. Sizi
görmek çok güzel.
Allah razı olsun.
Günümüzü aydınlattınız. Çok özlemişiz. Bir daha Allah'a nasip etmesin
inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sevim Hanım.
Efendim, meczupluk üzerine soracağım.
Neymiş?
Meczup.
Meczup, evet.
Aynen. Meczuplar Allah aşıklarıysa, niye bunlarla alay ediliyor? Deli diye, ciddiye alınmıyorlar.
Onun da çilesi o.
Bunlar esasen deli mi? Yani bunların hiç bir şizofren hastası olarak mı görülüyorlar yoksa karşıdaki bundanla neden alabilirler? Sen delisin,
sonuç
delisin,
itibari.
Ben senin deliliğini ispatlarım.
Sonuç itibariyle tabi onlar hani bir meczup bir kimse, Allah'a aşık olan, meczup olan bir kimse herkes gibi yaşamaz, herkes gibi sevmez, herkes gibi davranmaz. Öyle olunca aslında onun davranışı ona normal. Kendine normal. Veyahut da o bir hani gerçekten bir üstada bağlıysa ona da normal. Yani bana bütün arkadaşlar normal geliyor. Yani bana normalde anormal gelen bir şey yok. Yani bizde bir hani Allah beni affetsin. Bizde mesela ırmalarda bir kronik hastalık gibi mevzuluk.
Üzerlerinden evet.
Yani o kronik hastalık gibi görünür dışarıdan. Allah yardım etsin.
Üzerlerine sorumluluk düşüyor mu mesup olunca?
Düşer mi öyle şey?
Sana namaz, ibadet.
Yok, hiç bak. Meczupluk eğer ki Allah yolundaysa, Allah'la alakalıysa hiçbir şey onun üstünden düşmez. Ama mesela bunlar zaman zaman görünür şeylerdir. O böyle zikre dalar, namazı kıldım zanneder. Sakın siz öyle bir şey yapmayın. Hepinizden. Sakın. Şimdi o zaman zaman mesela bunlarda vardır meczuplarda böyle. O namazı kıldım zanneder. Hatta mesela yeni başlangıçta ben hatıralarımı anlatıyorum. Başka bir şey değil. Allah, ben sabah namazını kıldım mı, kılmadım mı? Kıldım. Nasıl kıldım? Allah, bir tekbirler okundu, ezanlar okundu, ben namazı dosdoğru kıldım. Ama yatıyor. Yok ya, kıldım namazı ya. Kıldım, kılmadım, kıldım, kılmadım, kalktım, namazı kıldım. Bir daha. Ondan sonra şey efendiye dedim, efendim böyle bir durum oldu dedim, ben namazı kıldım, kılmadım, kıldım, kılmadım, böyle ikileme düştüm, namazı kıldıydım, ben kalktım, bir daha abdest aldım, bir daha kıldım dedim. İyi oğlum, nur üstünde nur olmuştu. Hani neden kıldın, neden kılmadın demedi, demek ki o namazı kılmışım ben.
Şimdi ben onun namazı kıldım diye düşünsen, normalde namazı kıldım mı kıldım. Öyle düşünmüş olsam ne olacak, namazı kılmış olacağım ben. Ama kılmadın zahiren. Anlatabildim mi? Bu tip şeyler yaşayabilirler. Ama bunu bilinçli değil bu. Mesela o bilinçli değil, belli şeyler yapar ama bunlar haramiyet kesbetmez. İçinde haram yoktur. O normalde içinde ama böyle boşluklar söz konusu olabilir. Dışarıdan izleyen bir kimse mesela işte. Örneğin annem bana diyordu ki ne buluyorsun sen bu Abdullah'tan? Abdullah Efendi de demiyor. Veyahut da etrafım diyordu ki ya ne bu kadar gidiyorsun geliyorsun, ne bu kadar yapıyorsun? Ya bakıyorum ben normal yaşıyorum halbuki. Ya şimdi o normal yaşıyormuşum gibi bana geliyor, ona normal gelmiyor. Sonradan yılları kovalıyor, bakıyorsun geçmiş hayatına. Yani onlar normal görmemiş, halbuki ben normal bir şey yaptığıma inanıyorum. Yani düşün şimdi, nerede çalışıyor? İşte Gülay memur. Ben Gülay'a diyorum ki, Gülay istifa ediyorsun, İstanbul'a göçüyorsun. Gülay bir istifa ediyor, İstanbul'a göçüyor. Bu normal geliyor ona. Ama ailesine sorsan küplere binecekler, havaları fırlayacaklar. Ne yapıyorsun sen? İstifa edip nereye gidiyorsun diyecek. Şimdi var mı çocuğu böyle bir şey yapmış olsa ailesi susacak ona? Yok. Ona normal geliyor ama. Bana normal geliyor. Buradan buraya göçüyorsun, oradan oraya göçüyorsun, oradan onu bırak bunu yap, bunu bırak bunu yap. O bana normal geliyor ama bir başkasına normal gelmiyor. Sana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Hani ne yapıyor bu adam gibisine. Veya şimdi de belki de bana da tuhaf tuhaf bakıyorlar da ne yapıyor. Hani bu adam, hani var diye bir film. Türk filmleriyle alakalı bir hayli bilgi sahibi oldum. Ömrü hayatımda ondan sonra izlemediğim kadar film izlemedim. Filmleri böyle geçerken gördüm. Bu ne diyorum lan? Diyorlar Cüneyt Arkın'ı. Cüneyt Arkın havada. Bu kimin filmi? Bu diyorlar Kadir Baba'nın filmi. Kadir İnanır Adılan diyor. Ben oradan işte çok özür dilerim. Abdeste geçerken, tuvalete geçerken böyle göz ucuyla bakıyorum. Kanal 360'ı, 360'ı sildim hayatımdan. Televizyonda orada burada görürsem kırarım diye korkuyorum. Herhalde mesajı aldınız değil mi 360'ı? Evet. Şimdi normalde ben izlemiyorum ya. Onlara tuhaf geliyor. Hocam param mı diyorlar. Yok diyorum ya siz izleyin. Bunlarla uyuyorsunuz. Bunlarla yatıyorsunuz burada. Şimdi normalde hangi başkasına şey gelmiyor. Normal gelmiyor. Bana normal geliyor. Bu da onun gibi. Yani sizin de hayatınızda Kur'an ve sünneti yaşarken dönem dönem bunları yaşarsınız. Yaşadığınızda size normal gelir. Ama dışarıdan baktığında normal değil. Ne işiniz var o adamı dinliyorsunuz? Allah için demiyorlar mı size? Değil mi? Ne ama onun peşinden gidiyorsunuz, onun peşinden gidecek adam demiyorlar mı size? Diyorlar. Bu kadarı da fazla. Demiyorlar mı? Diyorlar. Aynı şey. Size normal geliyor ama. Bakın size normal geliyor. Dışarıdan bakıldığı zaman bu normal değil. Yani sen Almanya'dan buraya sohbete gel. Normal mi? Değil.
Bana mesut diyorlar.
Diyorlar mı? Maşallah. Allah mübarek etsin. Yani 40 kişi deli deyince delirir mi şey insan? 40'tan fazla söyleyemez.
Beni alay eden de çok oluyor.
Bu da hamdolsun. Bakın ayet-i kerime ne diyor? Onlar kınanmaktan korkmazlar.
Yine de burada oturuyorum.
Elhamdülillah. Hamdolsun.
Bir mensup alay edilecek bir iş mi? Hafife alınacak bir iş mi? Mesela yanımızda bir kardeşimiz bir mensupluk üzerinde var. Ben ona alay ediyorum. Hafife görüyorum.
Yeni derviş olduğumda yaşanmış bir kıssa anlatmışlardı bana. Daha yeni dervişim. Böyle bir mevzu açıldı. Bir abimiz var. Bana anlattı. Mustafa Efendi dedi, bizim burada filanca fişmancası vardı. O ismiyle, lakabıyla söylüyor, sülalesiyle söylüyor. Meczuptur. Nazirliği Ali Efendi Hazretlerinden dersiymiş. Ondan dersiydi dedi. Bir kış günü dedi. Böyle kafasında onun işte önceden böyle takke takmak yasaktı ya. Böyle kalpak gibi, hani böyle kış takkesi gibi takkeler takıyorlar, yoksa yasak. Orada birisi nargile içerken, oranın kabadayılarından birisi almış nargilenin üzerindeki közü, adamın takkesinin üzerine devirvermiş. Alay etmişler, ha hu hu yapmışlar. Tabi yanmaya başlamış orası. Yanmaya başlayınca kahvedekiler alay etmiş falan. Tabi o yürümüş gitmiş. Gece o közü döken, o alay eden kimseyi evire çevire bir güzel dövmüşler rüyasında. Bu sabah o korkuyla gelmiş yine o kahveye. Demiş ki ona, bana hakkını helal et, dün akşam böyle böyle oldu demiş. Ondan sonra demiş, hani özür dilerim senden. O kimse takkesini çıkarmış. Demiş ki benden geçti demiş. Üstada geçen demiş. Şimdi geçmiş gün hatırında kalan orada bir Rufai Şeyhi varmış. Pardon, o Nazilli Ali Efendi'nin dervişi anlattı bana. O dervişin normalde anlattığı mezumun şeyhi. Ona gitmişler. Demiş benden çıktı, ona git demiş. Neyse ona gitmişler. Ondan sonra ona özür dilemişler. O da mübarek başındaki takkesini çıkarmış. Başı yanık şeyhi. Demiş evladım bizden çıktı demiş. İş Hazreti Peygamber'e gitti demiş. O başı kelmiş şeyhin, keli sahibi var onun demiş. Şimdi keli sahibi var, mezunun da sahibi var. Bunu böyle açıklıkla söyleyeceğim. Benim en çok dikkat ettiğim insanlar, dervişlerden meczup olanlarıdır. Bizimkilerin de %99.9'u meczup. Ben o yüzden derim, bir dervişi kırmayın, üzmeyin, incitmeyin, alay etmeyin. Hani latifeleşmek vardır. Hani bu İslam'ın şeyidir ama onu incitmeyin, onu kırmayın, onu üzmeyin, onu yargılamayın dememin sebebi budur. Hani onu incitirseniz, onu üzerseniz, onunla dalga geçerseniz sahibi vardır kelim. Sizi siz meydanda kalırsınız. Allah muhafaza eylesin. Var mı başka?
Meczupluk üzerine evet efendim.
Efendim?
Meczupluk üzerine evet.
Sor.
Şimdi bu meczuplukları tam biraz analiz olarak hani define edebilir misiniz? Tam onların göründüğü nasıl bir insanlar?
Bunların analizi yok.
Allah aşıkları olarak nasıl görünüyorlar?
Bunların analizi yok. Çünkü ben kestirmeden söyleyeyim. Yani 70 bin türlü meczup vardır. Buna 700 bin tür dahi koyabilirsin. Buna 7 milyar meczup bile diyebilirsin. Bu normalde hiçbiri de birbirine benzemez. Hiçbirisi de birbirine benzemez. Şimdi meczubu bol olan bir dergaha istediğin şeyhi oturtur, onda meczupluk yoksa hiçbirini idare edemez. Hepsi de kabız haline girer. Kabız haline girmek şu, hepsi de yemekten, içmekten kesilir, eşten, çocuktan, dünyadan, maldan, mülkten, her şeyden kesilir. Kimisi. Kimisi iyice kafayı kırar. Eşini, çoluğunu, çocuğunu dağıtır. O ancak böyle bir dediğim gibi, o hani ancak meczupluktan her mürşidi kamilin bir tarafı meczuptur. Bir tarafı meczup değilse ondan mürşid-i kamil olmaz. Veli olur, mürşid-i kamil olmaz. Mesela meczupluktan nasibi olmayan bir şeyhe gitse bir kimse dervişlikten soğur olur. Örnekliyorum, kim şeyhlik yapacaksa gelsin buraya otursun, ben hazırım bırakmaya. Sebebi şu, bunu ta Şeyh Efendi vefat ettiğinde söyledi. Dedim ki kim Bursa'da kim şeyhlik yapacaksa gelsin otursun buraya. Sebebi şu, Bursa dervişi mezun çünkü. O zaman için, Şeyh Efendi'nin zamanında. Yıkılıyor ortalık. Şimdi o hani o mezunluk olmamış olsa onlarda herkes idare eder. Gelsin birisi idare etsin. Şimdi kızı da hanımı da burada yanlış anlaşılmayacak diye söyleyeceğim şimdi. Mesela Nafız'ı idare edecek bir tane şeyh gelsin idare etsin. Ali Kara da gelsin birisi idare etsin. Örnek bunlar şimdi bilinenler ya, o yüzden söylüyorum. Ama öbür günler de aynı, bayanlardan da var bir sürü. Gelsin bir tane şeyh onu idare etsin. Edemez, mümkün değil. Meczupluktuğu yoksa idare edemez. Sana bir rüya anlatır, sen rüyanın içinden çıkamazsın. İçinden der ki, bir rüya anlatım içinden çıkamadı der. Bunun neresi şeyh der? Der onu. Meczup bunu der. Bir hal anlatır sana, zikrullahı böyle böyle böyle oldu der. Sen onun içinden çıkamazsan, onun kalbine dokunacak bir şey söylemezsen, kendince şunu der. Bunun şeyhlikle hiç alakası yok der. Evet. Onu idare edemez. Veyahut da o şimdi kendi kendine oturur mesela, başlar zikrullaha. İşte örneğin Nafız öyle der. Baba, baba neredesin baba der. Sen ona cevap vermezsen o der ki ya baba beni terk etti. Sen ona cevap versin. Manevi olarak da cevap versin. O normalde o cevabı almazsa o sükunete ermez. Başlar etrafa sarma. O normalde kabız halinde. O görecek şeyini. Görmezse duramaz. O sohbetini dinleyecek. Dinlemezse duramaz o. Ben şimdi bizim dervişlerle evlenecek olanlar benimle görüşürlerse diyorum ki bak, evleneceksin, bu kızcağızı diyorum derslerden men edersen geçimin bozulur diyor. Evleneceksin, bak sen bu adamı diyorum derslerden bıraktırmaya çalışırsan aram bozulur diyor. Bunu açıkça söylüyorum, sebebi şu, bunu açıkça söylememin sebebi şu. Çünkü o gidecek derse oturacak, Allah'ı zikredecek orada, üstadını ziyaret edecek, onu görecek, onu görmeyince onun sükuna ermez o. Dışarıdan ona bakan der ki ya bu adama bunlar aşık ya. Ha işte şöyle işte böyle hani başka yönden söyler. Başka yönden bakar. Onun mevzutluğunu görmez. O kendince onu mevzut olarak da görür. Ne anlıyorsunuz onun gözünün içine bakıyorsunuz, ağzının içine bakıyorsunuz der. Öyle söyler. O çünkü o halden anlamıyor. Oysa onun ilacı böyle bir doktor gibi. Onun ilacı onda, o günlük ihtiyacını alacak ilacını. Günlük dozu alacak, dozu fazla kaçarsa gene rahatsız olur. Dozu az gelirse yine rahatsız olur. Mezzukla uğraşmak, yani bin tane, 2000 tane, 3000 tane koyun versinler, onunla uğraşırsın, bir mezzukla uğraşamazsın. O senin elindeki 5000 koyunu dağıtır bir tane mezzuk. Evet, 5000 koyunu sen toparlayamazsın, dağınlar tarafından dağılırlar. Sen hiçbirini toparlayamazsın. Bir tane mezzup yapar onu. Bir tanesi bozar, bütün senkronizasyonu bozar. O neden de oldu diye bakarsın, bu koyunlar nereye gitti dersin. Mezzup dağıtmıştır onu.
Şimdi bazı mezzuplar da çok akıllılar. Akıl üstünde bir bilgiye sahipler.
Çok akıllı demeyelim. Onlar kalbi akıl var onlarda. Çok akıllı değil o. Kalbi akıl çalışıyor. Kalbi akıl çalışınca karşıdaki çok akıllı, bu çok zeki diyor. Halbuki kalbi aklı çalışıyor onun. Onu 4 kere 4 16 ederi bilmez halbuki. Örnekleme olarak söyledim. Çok basitmiş ama o normalde kalbi akıl çalıştığı için karşıdaki kimse onu çok akıllı zannediyor.
Şimdi Almanya'da mesela böyle meczup birisi, psikolog etmişse o kişiyi üniversiteye yönlendiriyorlar. Gidelim çünkü çok
düzey olarak aşağıda kaldım.
Aynen aşağıda, yani yeterli değil. Hani etrafımızdaki insanlar seviyenize yeterli değil. Gidin, birkaç değişik üniversitelerde başvurun, oralarda okuyun. Yani hep o okumaya şey yapıyor. Onlar da zikir falan olmadığı için veya o kadar zikre şey yapmadıkları için. Ha bu benim için değil, ben o kadar akıllı değilim.
Değilsin biliyorum. O da yok estağfurullah akıllısın biz yani bekliyor yok değilsin. Evet. Aleyküm selam.
Başlayınca oraya yani gitmedim. Gittiğimde de bana şöyle söylendi, işte sen neredesin, niye gelmiyorsun gibisinden. Ben de işte dergah diyorum, biraz dergah ana hatlarıyla biraz onlara bilgi vermek istedim. İşte semazenlik olunca bir şey yaptılar böyle. Alay eder gibisinden bir vibe verdiler. Ben yani normalde seviyordum kitapları, hikayelerini. Ama nedense soğuttular yani o semazenlikte kadından semazen mi olur? Ya da sen daha çocuksun ne semazeni? Gibisinden alay edince ben de gitmedim. Yani nasıl diyelim, ne demek?
Yok, bir şey yapacak bir şey yok. Oradaki o arkadaşların, kardeşlerin biraz eğitimsizliği olmuş. Yani cahil dediğin şimdi eğitimsizliği olmuş. Sen onlar bir daha bir şey söylenmezse, Mektubat 29. mektup 9. kızın 8. telliği okuyun. Sen de oku. Var mı mektubat sen?
Ben
de. Mektubat 29. mektup 9. kızın 8. telliği. Tasavvuf, tarikat, hakikat namları altında öyle nurani, öyle bir şeyin yol vardır ki denizden mürekkep olsa, bütün ormanlar kalem olsa, oradan bir damla, bir harf yazmaya muktedir değildir diye başlar. Ondan onu sor.
Selamünaleyküm efendim. Efendim, bizim sınıfta bir kız bir yaratıcının olduğuna inandığını fakat onun Allah olduğunu nereden bildiğini soruyor. Yani ben ona ne cevap vereceğimi bilemedim. Sizin açınızdan görüşlerinizi bilmek isterim.
Normalde eğer bir yaratıcı olduğuna inanıyorsa, bir yaratıcı var, o zaman de ki sen yaratıcının kim olduğunu araştırsana. Ben yaratıcımın Allah olduğuna inandım. O şimdi yaratıcının Allah olduğuna inanmıyorsa o zaman bir yaratıcı var demektir. O yaratıcının kim olduğunu, ne olduğunu araştırsın. Olmayan bir şeyi neden araştıralım? Olmayan bir şeyi elem o araştırır. Bocalasın dursun. Tamam, bu yaratıcı Allah değilse nedir?
Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz efendim. Efendim, riya nedir? Yani şu anlamda soruyorum. Bir şey yapacaksın, bir iyilik ya da ne bileyim herhangi bir şey. Bunu aslında içinden geldiği için yapıyorsun ama orada arka planda bir ses var, görüntüsün. Bu sesin kendiliğinden olması riya mıdır? Yoksa o sese uyup bunu göstermek mi riyadır?
O sese uymamak lazım. O sese uyarsan o zaman riya olur. O sese uymazsan o riya olmaz. Ama normalde bazı şeyler var, hani örnekliyorum, ben buraya sohbete geliyorum, bunun saklanacak bir şeysi yok, yani git orada sohbet et, işte görünsün, hani bu ayrı bir şey. Ama normalde örnekliyorum, işte git orada öyle belagatlı sözler kullan ki insanlar böyle bir seni çok sevsin, seni çok methetsin, bu rüya oldu. Veyahut da o gösteriş için ibadet oldu. Veya insanları etkilemek için işte şöyle davran, böyle davran, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Bunlar o zaman riya oldu. O zaman iş samimiyetten çıktı. Mesela bazen hani ben rahat konuşuyorum ya, şivem neyse veyahut da o konuda kullanacak olduğum kelime neyse ben onu söylerim örneğin. İşte ya ne der mesela, ya böyle kelime mi konuşulur orada? Ya ben diyorum kardeşim, sen benim kelimeme takıldıysan yürü git bak işine. Ben sana süslü sözler kullanacak değilim. Ben o kadar da çok süslü söz bilmiyorum, edebiyatım yok benim. Ben paldır kıldır gülüyen bir insanım. Şimdi normalde eğer insanları etkilemek için sen süslü kelimeler kullanıyorsan o rüya oluyor. Veyahut da bakın görün ben işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyorsan o da rüya oluyor. Veyahut da ya görsünler de onlar da yaptı. Bir de şeytan buradan da aldatır bazı insanı. Örnek olmak lazım değil mi canım? Herkesin içinde yap ki sen de örnek ol. Şeytan buradan da aldatır. Yok kardeş, biz gece dağıtıyoruz ne dağıtacaksa. Örneğin. Yani örnek, onlar örnek arıyorlarsa bulsunlar bir sürü rüya yapanlar örnek olarak. Adam kamyonu çekmiş oraya, o önüne de tapalıya yazmış filan canın zekatı diye atıyor kamyonun üzerinden. Yani bu işte rüya oldu, gösteriş oldu.
Allah muhafaza eylesin. Ve hatta yaptığını söylemek gösteriş oldu, rüya oldu. Yani ben de böyle yapıyorum demek gösteriş oldu, rüya oldu. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ elinin verdiğini sol elin görmesin. Öyle olunca senin sağ elinin verdiğini sol elin görmeyecek. Veya sağ elinin yaptığı bir şeyi sol elin görmeyecek. Yani bu sadece vermek olarak da değil. Sen birilerine bir şey nasihat etmişsin. Mesela dervişlerin düştüğü noktalardan filancaya ben ders verdim. Bak sana ben ders vermedim mi? Sen benim üzerimden derviş oldun. Doğru gösteriş oldu, rüya oldu. Sen ne yapmanı söyledin? Allah seni o noktada kullanmış. O noktada Allah seni maşa yapmış. Sen bunu dile getirmekle bütün sevabını yok ettin. Sen bunu yok et kendinde. Sen bir hiçlik deryasını at, tevazulu ol. Gösteriş yapma, Allah muhafaza eylesin.
Peki efendim, bu içten yükselen ses, hani onu durduruyorsun mesela, durduruyorsun veya durduramıyorsun. Diyelim ki durdurmak için uğraşıyorsun, sen yaptığını saklıyorsun. Ama o içte bir ses var, onu durdurmak nasıl mümkün?
O ses, imtihanın sırrı zaten, o ses hep olacak nefsin sesi. Bakın nefis de mücadele ölünceye kadar devam eder. O yüzden nefisle mücadele, hani nefisle cihat, cihat-ı ekberdir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden o cihat-ı ekber, o ölünceye kadar devam edecek. O normalde işte herkesin manevi durumuna göre vurduğu yer farklı farklı. Ama vurur herkese o. Yani onu vurmayacağı hiç kimse yoktur. O yüzden o hani elbise değiştirir, renk değiştirir, dil değiştirir ama vurur. Vurmaması imkansız, mümkün. Olmayan şey. Olacak o. Allah muhafaza eylesin. O yüzden onu böyle hani kendinizce ya bu bana vurmaz diye düşünmeyin. Herkese vur. Onunla mücadele edecek. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ne yapıyor? İyi mi?
Hamdolsun. Geliyor yoldan.
İnşallah.
Babacığım.
Babasını sordum değil mi?
O da geliyor yoldan.
Kaba atarım kafanı.
Babacığım bazen ayetleri okurken...
Ezva ya, hemen kafası patlıyor.
Sağ olsun.
İşte bak bir de sağ olsun. Sor.
Bazen meyalleri okurken ya da ayetleri okurken işte sadece tek bir kelime farklılığında bile çıkıyor. Mesela bir peygamber efendisinden size bir şey gelirse hemen uyum. Ya da işte peygamberden gelene uyum gibi. O oradaki hemen kelimesi bazen beni çok etkiliyor. Demek ki hani orada bir farklılık var diye düşünüyorum.
Var. Yani normalde o çünkü meallerde genel olarak bugünkü meallerin büyük bir çoğunluğunda kişinin dine bakış açısı söz konusu. Ben biraz hani meal okuyun. Hani bir ara mealcilere savaş açmışlardı. Hatta ben duymadım, birisi demiş ki meal okuyanlar kafirdir falan diye. Dedim ben duymadım hiç ondan sonra. Yok dedi birisi, ben duydum dedi. Meal, hani Türkçe meal okuyan kafir olur diye dedi. İşte televizyonda duydum dedi. Dedim yok, o çok ağır olmuş. Ama meal okurken dikkatli okumak lazım. Ama ne yazık ki hani Kur'an'ın Türkçe karşılığı yok. Kur'an'ın Arapça karşılığı da yok. Kur'an'ın İngilizce karşılığı da yok. Kur'an'ın Arapça karşılığı yoktur deyince bitti zaten şey. Hayat bitti. Yani neden Arapça karşılığı yok? Bu normalde Kur'an çünkü her an kendini yenileyen bir kitap. Mana itibariyle yeniliyor. Mana itibariyle kendisini yenilediği için onun karşılığı yok. Hani baktığınız zaman hani çok bir kimse çok iyi Arapça da bilse onu Türkçe'ye çevirirken çok zorlanıyor. Yani alabildiğine zorlanıyor. Zorlanınca ondan anladığını meal olarak koyuyor. Bu sıkıntılı. Yani nasıl İncil'i sonradan anladıkları gibi hikayeleştirdiler. Yani mealin sonraki
hani ilerideki 100 yıl sonra belki de en büyük tehlikesi bu olacak. Çünkü zamanla dini tedrisat ortadan kalkıyor. Dini tedrisat ortadan kalkınca insanların dinlerini net olarak öğrenebileceği bir kapı kalmıyor. E böyle olunca da insanlar bir zaman sonra, bir müddet sonra ne yazık ki Kur'an'ı anlayamaz hale gelecekler. Çünkü hani o hem Kur'an bilinen vukufiyet kalkıyor ortadan. Şimdi o kimsenin Arabiyeti iyi olacak. Hani kelam noktasında çok üstün bir Arabiyeti olacak ve Kur'an'la çok haşır neşir olacak. Kur'an'la çok haşır neşir olunca o zaman o Kur'an ne diyor mana itibariyle onun gönlüne ilham gelecek ve o ilhamı oraya yazacak veya sohbet edecek. Bu olmayınca o kimse bu sefer Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi, şu ne dedi, bu ne dedi diye ona bakıyor. Ona bakınca da orada sabit kalıyor, orada tıkanıyor. Bu şuna benziyor. Şimdi bizim tıp dünyasında belli bir prosedürler var. Bu hastalığın tedavisi şudur. Doktorlar o tedaviyi uygulamak zorunda. Tedavinin dışına çıkamıyorlar. Oysa o tedavi 20 yıl önce kalmış, 30 yıl önce kalmış, 40 yıl önce kalmış. Veyahut da Dünya Sağlık Örgütü denilen sağlıksız, emperyalist bir örgütün dayatması o. Ama onda devam etmek zorunda o. Şimdi aynı şey bizim ülkemizde de bu var. Aynı şey şu hale geliyor. İlahiyat ve Diyanet'in dayattığını biz din olarak alıyoruz şimdi. Bu bir müddet sonra Kur'an anlaşılmaktan uzak bir hale gelecek. Kur'an var, anlaşılmaktan uzak. Kur'an var, yaşanmaktan da uzak. Şimdi anlayacak ki yaşasın. E anlamayınca yaşamayacak. Yaşamayınca Kur'an rafa kaldıracak kıyamet alameti. Yani zannediyoruz ki Kur'an rafta durması kıyamet alameti değil. Kur'an'ın rafta olması anlama ve yaşama noktasında toplumun içerisinde kalmayışı. Toplum Kur'an'ı anlamaktan ve yaşamaktan uzak olacak. Bugünkü Müslümanların %80'inin uzak olduğu gibi. Uzak. Bu Kur'an'ı anlamaktan ve yaşamaktan uzağız biz şimdi. Şimdi anlamamız ve yaşamamız için bizim kalbimizin çalışması lazım. Çok Kur'an-ı Kerim okumak yok, Arapça bilmek, Arabiyata dalmak yok. Allah'ı zikir de yok zaten. Böyle olunca Kur'an yüzeysel okunuyor, yüzeysel yaşanıyor. Namaz yüzeysel, oruç yüzeysel, zekat yüzeysel, hac yüzeysel, haccın menakısları yüzeysel. Şeytan taşıyor, şemsiye atıyor. Hani karşısında şeytan var zannediyor. Bildiğin kara taşlar karşında. Sen içindeki şeytanı taşla önce, içindeki şeytanı taşlamıyor. Şemsiye atınca şeytanın gözünü kör edecek o. Öyle düşünüyor. Şimdi şeytan göründü Hacer annemize. Hacer annemize göründüğü için o görünen şeytana taş attı. Sen gördün mü? Görmedin. Kime taş attın? Taşa taş attın. E sen normalde hacca gitmezsen de şeytanı görmedin ki. Veya şeytanın senin üzerindeki tecelliyatı da görmedin. Dilin şeytanlaştı, gözün şeytanlaştı, aklın şeytanlaştı, fikrin şeytanlaştı, elin şeytanlaştı, ayağın şeytanlaştı, gittiğin yol şeytanlaştı. Bismillah, kul enzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vasvasil annas. Min şerril vasvasil annas. Şeytanlaşmış insanların şerrinden Allah'a sığınır. Kim bu şeytanlaşmış insanlar? Nas insan demek. Kim şeytanlaşmış insanlar kim? Bakıyoruz mu? E şimdi Kur'an'ı anlamaktan uzakız. Biz hani Felak nasıl okuyoruz? İyi Felak nasıl okuduk? Ne güzel. Benim Kur'an ilmim yok. İyi. Şeytanlaşmış insanların vesvesesinden, şerrinden Allah'a sığınırız. Baktık mı etrafımızda kim bunlar? Eşimiz mi? Çocuğumuz mu? Kocamız mı? Annemiz mi? Babamız mı? Arkadaşımız mı? Komşumuz mu? Kim? Etrafımızda var mı bu tip insanlar? Veya biz öyle miyiz? Önce kendi nefsimize. Yanımızdakine ne nasihat ettik? Nereye davet ettik? Nereye gönderdik? Ne yaptık biz ona? O zaman Kur'an'ı yüzeysel okuduk ama biz. Bir okuduk, bir okuduk. Herkes dinlesin. Ne güzel okudu sallana sallana. Belagatı da çok güzel. Harfler harika çıktı. Biz o şeytanlaşmış olan insanlardan sıyrıldık mı? Veyahut da biz kendimiz şeytanlaşmış veya şeytanın arkadaşı, yolcusu olan bir kimse miyiz? Anlamaktan uzağız. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Eyvah! İyi, çok güzel. Neden eyvah dedim? Senin zikrettiğini duydun mu? O zaman şeytanlaşmış insanlar. Kur'an'ı anlamak, okumak, anlamak, yaşamak. Okumak, anlamak. O zaman kalbinize ilham gelecek. Çokça zikredeceğiniz, çokça Kur'an okuyacaksınız. Kalbiniz bu noktada çalışacak. Kalbiniz çalışınca da kalbinize ilham gelecek. Okuduğunuz bir ayet size yetecek. Ebu Zer-i Gifari'yi anlatıyorum, öyle değil mi? Neyi öğrendi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunu öğrendi. Birkaç ayet öğrendi daha. Hemen çıktı bir ilk öğrendi ayet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Çıktı Beytullah'ta İslam'ı tebliğ etti. Müşriklere dayağı yedi. İkinci gün yine müşriklere tebliğ etti. İkinci gün de dayağı yedi. Üçüncü gün yine tebliğ etti. Müşriklerden yine dayağı yedi. Allah Resulü dedi ki kabullene dön. Bir tek kelime-i şehadetle Ebu Zer-i Gifari bütün kavmini İslam etti. Vallahi de billahi de tillahi de. Sahabenin büyük bir çoğunluğu sizin kadar Kur'an okumuyordu. Sizin kadar zikretmiyordu. Sizin kadar Kur'an bilgisi de yoktu. Yeminle söylüyorum size. Ama hepsi de deliydi. Ne diyor onları gören tabi'in diyor ki tebaî tabi'ne. Siz onları görseydiniz diyor bunlar deli derdiniz. Onlar diyor sizi görseydi bunlar dinden dönmüşler sizi kılıçtan geçirirdi. İslam dünyasının en büyük hastalıklarından birisi Kur'an'ı okuyor anlayıp yaşamıyor. Ve şeytanlaşmaktan kendini muhafaza edemiyor ve etrafındaki şeytanlaşmış insanlara uyuyor. Onlara tabi oluyor, onlarla neşir oluyor. Allah muhafaza eylesin. Haklarınızı helal etsin. Açık bir şey söylemek gerekirse sizlerle tekrar bir araya gelmekten en büyük mutluluğum bu. Ve böyle oldukça her yerden gelmişsiniz. Hem utandım hem sevindim. Utandım, zahmet ettiniz. Bunca yol geldiniz. Allah razı olsun. Sevindim, mutlu oldum elhamdülillah. Kocaman bir aileyle beraberliğin mutluluğunu yaşadım. İnşallah daha fazla görüşeceğiz. Daha fazla inşallah Allah izin verirse yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz belli. Biz din olarak Kur'an sünnet, siyaset olarak da vatan millet diyenlerdeniz. O yüzden inşallah bu yolda devam etmeye devam edeceğiz. Sen bir şey diyeceksin. Tekirdağ'ım söyle.
Selamünaleyküm. Sen de hoş geldin.
Sen de hoş geldin. Ayağa kalktın, tehlikeli bir iş yaptın. Farkındasın değil mi?
Evet.
Neyse söyle. Telefondakiler Allah'a emanet olun sizde.
Öncelikle iller arası sohbetinizle ilgili bir planınız var mıydı? Bunu sormak istiyorum. İkinci de sizi görmediğimiz zaman zarfı içerisinde ibadetlerinde kendi şahsım üzerinde biraz zayıflık gördüm ve bunu kendi nefsinden mi yoksa sizi görmediğim zaman zarfından mı olduğunu sormak istiyorum.
Benden sonra harap her şey.
Öyle ama gerçekten.
Nasıl ama olurdu değil mi? Allah muhafaza. Olur, o normalde hani dervişanın üzerinde böyle bir tecelliyat olur. Bir insan hani Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin öyle der. Mustafa Efendi oğlum bir derviş en az 40 günde şeyhini görmeli, zahiren de görmeli. Yoksa böyle bir hani manevi olarak bir düşüş yaşanır derdi. O, onun bana vasiyetidir. Hani Mustafa Efendi oğlum işte bilhassa bayanlar için derdi. Eşleri hani şey yapmaz, müsaade etmez, şu olur, bu olur. Sen devam et hani seyahatlere diye bana vasiyet et dedi. E tabi biz böyle her yere 40 günde bir gidemiyoruz. Hani zaman kalmıyor. İnşallah artık yanlış anlaşılmayacak diye her şeyi açık açık konuşmaya karar verdim ya. Şu anda arabam yok. Arabayı sattım. Ondan sonra parasını yemeden inşallah. Bir araba alınca başlayacağım inşallah. Bir de böyle bir bu hukuki çalışmalar olacak. Ondan sonra o hukuki dosyalarla alakalı bir çalışmalar olacak. Yeniden o dava açılmalarıyla alakalı. Onları bir derleyip toparlayacağız. Ama onlar da çok şey değil. Hani avukat arkadaşlar bu konuda gerekli çalışmaları yapacak. Ben hukukçu değilim, oturayım. Onlarla alakalı bir şeylerle uğraşayım. Ama bu zaman zarfında inşallah Cenab-ı Hak derleyip toparlayacağız ortalığı. Ondan sonra başlayacağız tekrar. Bende sıralama hazır. Hani gittiğim yerler notlu bende. Bir de İzmir'e gidecektim ondan sonra en son. Hani şeydeki planlamada İzmir vardı, Bayındır vardı. Bir de ondan sonra yeni açılan İzmir'deki yere gelecektim. Ondan sonra planlamada onlar vardı. Yine oradan başlayacağız. Herhalde önce bir Bayındır'a gider gelirim. Başlangıcım orası çünkü. Ya da en sona oraya bırakırım. Ondan sonra öyle bir başlayacağım inşallah ama şu anda şey, yarın araba getirmeyin bana. Veyahut da ben sizi gelir alırız onu da demeyin. Yani hiçbirini de kabul etmem çünkü. Allah izin verirse inşallah böyle bir toparlanma sürecinden sonra başlayacağım.
Allah'ım razı olsun. Amin. Sizinle inşallah birlikte devam edelim.
Bir de şey var, düğün hazırlığımız var. Bir de normalde Ağustos'un başı mı olacaktı? Evet, yani düğün salonu müsaitse 2 Ağustos'ta da bir de düğünümüz var. Ondan sonra 2 Ağustos, 3 Ağustos, sonra kaç? 14 Ağustos. Yani işimiz çok. Ama tabii o işin ayrı bir şeyi. Ben malum herkes bilir, ben o tip şeylere çok kale almam. Hani onlar benim için bir engel değildir. Değil mi? Değil mi? Tecrübeyle sabit olan iki tane var. O yüzden inşallah bunları derleyip toparlayacağız. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
Allah razı olsun.
Tekirdağ'da geleceğim.
Bekliyoruz inşallah.
İnşallah. Allah'tan bir şey gelmesin. Buyur.
Hocam ben dersimi aldım ama karım sizin için. Bu ne yaptı?
Arada kalmaz hiç kimse. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. O arada kalırsın derler. Bunlar doğru tespit değildir.
Ben bunu dert ediyorum.
Yok dert etme. Arada kalmaz. Bir üstad, bir veli, bir mürşidi kamil dervişini bırakır mı? Bırakmaz. O yüzden arada da olmaz. Sen öyle kendi, herkes öyle söyler. Ondan sonra öyle bir şey olmaz. Normalde şimdi ben Nevşehirli Abdullah Efendi'den ders aldım. Arada mı kalacağım sonra? Böyle bir şey yok. Veyahut da O zaman için rüyamda geldiydi, birileriyle de bir şeyler olduydu. Arada mı kalacağım ben? Şimdi oralara girmeyeyim. Uzun muhabbet onlar. Veyahut da birileri değil, bir tane, iki tane değildi. Arada mı kalınacak? Arada kalınmaz öyle şeyler. Yok. Yani bütün veliler, bütün mürşid-i kamiller isterler ki bir ümmet-i Muhammed'den birisi daha yetişsin, biraz birisi daha derviş olsun. Başka bir şey olmaz. Amin inşallah. Hatlarınızı helal edin. Benden yana da helal olsun. İnşallah Cenab-ı Hak özgür ve mutlu günlerde beraber eylesin.
Amin.
Selamun aleyküm.